Item 5. Liste. Timur Soykan. Sayfa 42. Çamlan Onur'un verdiği kağıt destesinin ilk sayfasındaki fotoğraftan gözünü ayırmadan dinlemişti. Ölüsünden çok farklı görünüyordu teşkilatın arşivindeki vesikalığında. Cesedin karanlık, dipsiz bir kuyu gibi görünen ağzı hayattayken daha küçüktü. Boşluğa düşmüş gözlerinin yerinde utangaçlıkla hüznün birbirine karıştığı tedirgin bir bakış vardı. Ama en kötüsü hiç büyüyemeyecek bir çocuktu fotoğraftaki. Yıllar yüzüne gerçek halini verecek çizgileri atamadan yarım kalmış bir resim olarak bu dünyadan koparılmıştı. Bir sonraki sayfada köşke girişi görünüyordu. Sol elindeki dosyanın mavisinde ışık parlamıştı. Köşke girişinin neredeyse bütün adımlarında bir çıktı alınmıştı. Sayfaları çevirdikçe kesik kesik yürüdü, güvenlik kamerasının görüş açısından çıktığında onu anlatan tek sayfalık kimlik formuyla devam etti dosya. 1986'lıydı. Çavlan kötü matematiğiyle zorlanarak yaşını hesapladı 26. Boyu 1.78, kilosu 70. Memleketinin Hatay olduğunu okuyunca geçmişten gelen lanetinin asla peşini bırakmayacağını düşündü. Damarları düğümlendi, nabzı yeniden deliriyor, kanı kıyanıyordu. Henüz üzerinden 5 dakika geçmemiş paniğin yorgunluğu olmasa yeniden kabusunun anaforunda kaybolup gidebilirdi. Okuyabilse devam edecekti ama harfleri birbirine ekleyemiyordu. Onur konuşmaya başlayarak farkında olmadan imdadına yetişti. Her zamanki gibi asıl bilgiler resmi olmayan evrakta. Personel şubedeki bir arkadaştan bilgi aldım. Yakışıklı yüzündeki muzır ifadeden personel şubedeki kaynağının bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Çok parlak bir sicil olduğunu söyledi. Bize gelen evraktaki diploma notlarından da belli ama onların ayrı bir puanlamaları varmış. Polis kolejinde 3. sınıftayken bir trafik kazasında annesini ve babasını kaybetmiş. O da arabadaymış ama küçük yaralarla kurtulmuş. Tek çocuk, kardeşi yok. Sadece baba annesi kalmış. Tatillerde Hatay'a onun yanına gidiyormuş. Devletin çocuğu yani, kolejde büyümüş, akademiden 3. olarak mezun olmuş. İstihbarat şube müdürü yukarıdaki salonda, ondan daha fazlasını öğreniriz. Çavlan büyük elleriyle dosyayı bir ruloya dönüştürürken soruşturma odasında gözlerini gezdirdi. 10 bilgisayar, kameralar ve monitörlerle bir bilişim laboratuvarına dönüşmüştü. Ekibi ekranlarda delil kırıntıları arıyordu. Mert odaya girerek yandaki odayı sorgu için hazırladıklarını söyledi. Köşkün sorumlusunun ve güvenlikçilerin ifadesini almıştı. İşe yarar bir tanıklıklarının olmadığını anlattı. Hakan içeri girerken kimlik kontrolü yapan polis sorgu odasında bekliyordu. Çavlan Onur'a köşkten çıkmış öncelikli şüphelileri sordu. Onur işini iyi yapmanın hevesiyle yanıt verdi. 6 kişi var, 5'i koruma ve hepsi çıkıp geri geliyor. Şimdi üst kattalar. Çıkarken hepsinin eli boş, dönerken bazılarında çantalar, dosyalar var. Bizim istihbarattan bir başkomiser var, o da eli boş çıkmış, bir daha dönmemiş. Şimdi yolda, şubeden geliyor. Ceketinin iç cebinden küçük not defterini çıkarıp birkaç sayfa geriye gitti. Hikmet Baş, 10.05'te çıkıyor. Nihayet bir şüpheli vardı ve gerçeğin çok basit, cinayetin amatör işi olması için büyük bir umuttu. Çavlan, o gelince hemen haber verin. Sen görüntüleri incelettirmeye devam et, dedi Onur'a. Sonra Mert'e dönerek ifadeler konusunda talimatlarını sıraladı. Salonda ifade almak için 5 masa kurun. 4'ü salondakilerin, bir tanesi de bütün korumaların ifadesini alsın. Köşkten çıkanların sorgusunu bizzat biz yapacağız. Bir ekip de mutfakta hizmetlilerin ifadelerini alacak. Herhangi bir tanık şüpheli bir durum olduğunda hemen bana haber verin. Mert büyük sorumluluk altında çökmüş hissederken Çavlan sorgu odasına yürüdü. Ferah köşkte lanetli bir köşeydi sorgu için sektiği oda. Eni yüksekliğinin 1/3'ünden azdı. Hizmetlilere konforun köleleri olduğunu hissettirecek şekilde tasarlanmıştı. Sadece buraya küçük pencereler yapılmıştı ve sorgu için yapılmış kadar çirkin bir yerdi. Antika ahşap bir masa ve onun kadar eski bir sandalyenin yıllardır burada olduğu belliydi. İnce işlemeli ahşap sandalyeyi çekip en az 100 yıllık masanın üzerinde ince dizüstü bilgisayarını açtı Katip Polis. Antika ve üzerindeki teknolojinin tezat görüntüsüyle başlıyordu sorgu. Mert sorgulanacak herkesi kayda alacak kameranın tripodunu bir adım geri çekip tanık polisi kadraja aldı. Kimlik tespiti yapılırken çavlan dört küçük pencerenin aydınlatmaya yetmediği olanın karanlık ve eşyasız kuytularında volta atıyordu. Formalite bitince yaklaştı çavlan. Karanlığın gölgesi yüzündeki yarayı derinleştirmiş, gözlerini iki derin çukurun dibine gömmüştü. Polise Hakan'ın fotoğraf çıktısının olduğu kağıdı gösterdi. Polise biliyorsun detaylı anlat. Polis karşısında bir suçlu kadar tedirgin oldu. Cinayet büro amirine bakmadan konuşmaya başladı. Ezikliği sesinin tonuna sinmiş kibarlaşmıştı. Amirim saat 9.40 sıralarıydı. Başbakanımız giriş yapalı 10-15 dakika olmuştu. Şahıs ceketinin cebinden polis kimliğini çıkarıp gösterdi. Ben sormadan istihbarat müdürü Avni Bey'in istediği evrakı getirdim dedi. Elinde bir dosya vardı. Soruşturma için gereksiz birkaç cümlesinden sonra çavlan üzerinde derin yara izleri olan elini kaldırarak susmasını işaret etti ve tanığa açıklama yapmaya gerek duymadan Mert'e döndü. Vaktimiz sınırlı, dışarıda beklesin. Avni Bey'le hemen konuşalım. Çavlan'ın ürkütücü sessizliği ve hareketsizliğinde iki dakika bir saat gibi gelmişti katip polise. Mert peşinde istihbarat şube müdürü Avni Bey de içeri girdiğinde hayat yeniden normal akışına dönmüştü. Kısa boyluydu ve zayıf bedeni sayesinde yaşından genç görünüyordu Avni müdür. Yukarıdaki salondan sorgu için çıkarılan ilk kişi olmasının tedirginliğini gizlemeye çalışıyor ama bunu başaramıyordu. Çavlan'ı birkaç kez toplantıda görmüş, işle ilgili de iki defa samimiyet yoksunu görüşmeleri olmuştu. Çavlan o zamanki hallerinden farksız elini sıkıp oturacağı sandalyeyi gösterdi. Kameranın düğmesine basan Mert'e öfkeyle bakarken kalın alyansını çıkarıp parmaklarında yuvarladı Avni müdür. Zanlı da olmak varmış kaderde derken devlete küskünlüğünü ağırbaşlı bir ifadeyle dile getiriyordu. İstihbarat müdürü uzayan sessizlikte Çavlan'a merakla bakıyor, belki de her şeyi biliyor ve iyi rol yapıyordu. Ölüm haberlerini vermek işinin en nefret ettiği kısmıydı Çavlan'ın ama o anda büyük delillerin saklandığını bilirdi ve acıların içinde olası rolleri anlamak için dikkatle izlerdi. Kötü haberi vermenin incelikli bir yolunu aramayacak kadar da kabaydı. ''Öldürülen sizin personeliniz, Hakan Durmaz'' dedi ve gözleri yüzüne gömüldüğü için fark edilmeyen bir dikkatli adamın tepkisini izledi. Yuvarladığı yüzüğü durmuş, kaşları, gözleri ve ağzındaki bütün mimikleri donmuştu. Şok son derece gerçek görünüyordu ve aynı doğallıkta maktulün ismini tekrarlayıp zihninde ölü gence dair anılar arayarak sessiz kaldı. Çavlan duygusuz sesiyle sorguya başladı. Ne zamandır istihbarattaydı? Avni müdür ne sorgulanmasını ne de hoyrat sorgucusunu önemsediği bir boşluğa düşmüş görünüyordu. Uzun süre sessiz kaldıktan sonra bir buçuk yıl olmuştur herhalde diyerek baştan sağma bir yanıt verdi. Çavlan acı haber karşısında toparlanmasına izin verecek kadar nazik ve sabırlı olması gerektiğini düşünmedi bile. Acelesi vardı. Ne üzerinde çalışıyordu? Bedeninin dirilliğine tezat buruşmuş ve yanaklarında kırışmış ilidi gezdirirken sağ örgütler birimine verdim onu diye mırıldandı. İstihbarat müdürü sandalyeden arkasına yaslanarak toparlandığını ilan ettikten sonra yeniden polis duygusuzluğuna büründü ve profesyonelce özetledi. Rahmetli anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, teşkilatta büyümüş bir çocuktu. Ders notları filan çok çok iyiydi ama bizim için çok parlak olduğu söylenemez. Tutuktu biraz. İstanbul Üniversitesi'nde görevlendirdik. Aralarına karıştı. İslamcı örgütlerden bilgiler getiriyordu. Haftada bir şubeye uğrar raporlarını yazardı. Ama yıllık izninden 15 gün kullanmayı istemişti. 10 gün belki geçmiştir. Çalan katibin bilgisayarında tuş seslerinin bitmesini bekleyip üzerine sorusunun önemini vurgulayan bir sessizlik ekledikten sonra sordu. Hakan Durmaz buraya girerken size evrak getirdiğini söylemiş. Güvenlik kamerası görüntülerinden elinde bir dosya olduğunu tespit ettik. Avni ilk kez personelini kaybetmenin eleminden sıyrılmış, kendisinin şüpheli olmasının derdine düşmüş görünüyordu. Yine de savunmaya geçecek kadar amatör olmadı. Sen de biliyorsun, onun rütbesinde biri bana doğrudan rapor sunmaz. Hiç öyle bir görüşmemiz de olmadı. Buraya geldiğinden haberim bile yoktu. 25 yıllık meslek hayatında ilk kez zanlı olmanın nasıl bir his olduğunu öğreniyordu. Suçlama karşısındaki acizliğin insanın ruhunu böylesi kemirmesine hayret etmişti. Çavlan mesleki nezaketinden değil, sadece zamanı ekonomik kullanmak için üzerine gitmedi, yeni soruya geçti. Cinayetten sonra köşkten çıkanlardan biri sizin şubeden Hikmet Baş, ona bir talimatınız oldu mu? İstihbarat müdürü bu kez sarkmış zayıf yüzünde öfkesini gizleyemedi. Hikmet Baş benim yardımcım. Bir örgütle ilgili soruşturmada mahkeme kararları almamız gerekiyor. Bunu halletmesi için ben gönderdim. Katibin bilgisayarındaki tıkırtılar Enter'a vuruşuyla noktalanmıştı ki sorgu odasının kapısı çaldı. Genç koruma baş selamıyla içeri girip Çavlan'a "Efendim başbakanımız" dedi. Benim soracaklarım bu kadar deme nezaketini gösterdi Çavlan ayağa kalkarken donuk sesiyle. Mert'e dönerek sorguya köşkten çıkıp geri kalan beş korumayla devam etmelerini söyledi. Kapının önünde el sıvabı ve barut izi araştırmasını yapacak hayalet elinde alüminyum çantasıyla bekliyordu. Çavlan sorgu odasına döndü ve mahcubiyet bahşetmeden istihbarat müdürüne el sıvabının alınacağını, barut izi taraması yapılacağını söyledi. Tuvalet paravanının ardından hummalı incelemenin gürültüsü ve telaşı duyuluyor, beyaz tulumlulardan biri çıkarken ikisi ellerinde garip cihazlarla cinayet mahalline giriyordu. Sorgu odasının önündeki boşlukta üzerinde şüphelilerin isimleri yazılı delil torbaları birikmeye başlamıştı. Koruma polisi protokolün bulunduğu odanın önündeyken arkasına dönüp "Başbakanımız diğer odaya geçti" dedi. Çavlan hayranı olduğu otoriteye iyi bir sunum yapmanın telaşına yeniden kapılmıştı. Yeni bilgileri aklından geçirirken elindeki dosyayı kaldırıp Hakan'ın vesikalığıyla göz göze geldi. O utangaç bakışlı genç artık ölüydü ve Çavlan kendini ispatlayacağı bir başarının peşindeydi. Bunun vicdan sızısını hissetmeyecek kadar meşgul olan adam başbakanın beklediği odanın kapısından girince yeniden efendilerin geniş pencereli aydınlığına çıkmanın ferahlığını hissetti. İçeride üç kişi vardı. Elleri pantolonunun cebinde pencereden dışarıyı seyreden adam omzunun ardından Çavlan'a bakmış ve küçük ama samimi bir gülümsemeyle selam vermişti. Odanın kuytusunda sırtı dönük başbakan ve MİT müsteşarı dizlerinin üzerindeydi. Köşkün ilk sahibi olan sadrazam için hazırlanmış, kıbleye dönük köşede dualar mırıldanarak alınlarını koyu yeşil seccadelerin üzerine koydular. Yavaşça doğrulup bir süre durduktan sonra başlarını sağa ve sola yavaşça çevirdiler. Ellerini yüzlerine sürerek namazlarını bitirdiklerinde huzura ermiş bir sakinlikteydiler. Namaza durmamış adamı daha önce fark etmemesine şaşırıyordu Çavlan. Pahalı giyim markalarının reklamlarından fırlamışçasına yakışıklı ve bakımlıydı. Muntazam kesilmiş saçları ve zayıf bedenine tam oturmuş pahalı takım elbisesiyle memuriyet küflerinin zerresi yoktu üzerinde. Hiçbir düğmesinin kıvrım yapmadığı, büyük yakalı ipek gömleği ve kırmızı yeşil desenli iddialı kravatıyla bir bürokrat için fazla şıktı. Başbakan seccadesini kaplarken gizemli adam ellerini ceplerinden çıkarıp pencere kenarından salona dendi. Allah vergisi yakışıklılığına şımarıklığındaki özgüven üzerinde hiç sırıtmıyordu. Gözlerinin kenarında birbirine girmiş kaz ayakları, bir de alnındaki kırışıklıklar olmasa 30'lu yaşların başında zannedilirdi. Başbakan masanın baş köşesine kurulduktan sonra yavaş hareketlerle antika sandalyeyi çekti. Üzerinde duran deri çantasını yandaki sandalyeye özenle yerleştirip oturdu. Masaya kollarını dayadıktan sonra başını çevirip Çavlan'a daha dikkatli baktı. Çavlan adamın sol gözünün altındaki beni fark etti. Bir damlaya benzeyen siyah ben yavaşça aşağıya akacak gibiydi. Bir dokunuşla yakışıklı yüzüne derin ve hüzünlü manalar çizilmişti. Aynı anda başbakan da dikkatle Çavlan'ın değişik yüzünü izliyordu. Bacak bacak üstüne atarken dedektiften çok her emrini yerine getirecek vahşi bir savaşçıya benzeyen Çavlan'a uzun parmaklı eliyle oturmasını işaret etti. Başbakanın sıra dışı küçük ekibinde yer almaktan gurur duyarak ceviz masada yerini aldı Çavlan. Sağında MİT müsteşarı, karşısında başbakan, solunda ise halen kim olduğunu bilmediği gizemli adam vardı. Başbakan eliyle onu göstererek tanıttı. MİT İstanbul Bölge Müdürü Yaşar Bey. Geriye yaslanıp bir gelişme var mı diye sorduğunda Çavlan maktulün dosyasını uzattı. Başbakan Hakan'ın vesikalarına ve güvenlik kamerası görüntülerinin çıktılarına bakarken gereksiz detaylara boğmadan bilgiler verdi. Başbakan özgeçmişi okurken Çavlan orada yazılı olmayanları son olarak üniversitede görevli olduğunu anlattı. Köşkte süren işlemlerden de bahsettikten sonra kendisi için en önemli noktayı vurguladı. Köşteki kameralardan dışarı çıkan 6 kişi tespit ettik. 5'i koruma. Korumaların hepsi de çıkıp hemen geri geliyor. Köşkten giden kişi İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü'nün yardımcısı. Şube müdürü kendisinin görevlendirdiğini ve şubeye gönderdiğini söyledi. Şimdi buraya geliyor. Masadaki 3 kişinin kendine yönelen bakışları bu bilginin önemini anladıklarını ortaya koyuyordu. Çavlan yine de altını çizmek istedi. Yani iki olasılık var. Katil ya halen burada ya da gelmek üzere. Başbakanın namaz sonrası uhrevi dinginlikteki yüzü bir saniye içinde aşağı düştü. Silik kaşları aşağı sarkarken bakışları hiddetlendi. Küfür eder gibi tehditkar, o zaman bu katil buradan bileğinde kelepçeyle çıkacak, senden bunu bekliyorum dedi. Büyük beklentinin yükünü ve başarısızlık korkusunu omuzlarında hissetti. Yer yutmak ister gibi yeniden içine çekiyordu Çavlan'ı. Ama henüz senin bilmediğin çok büyük zorluklar içindesin dediğinde başbakan meraktan çok başarısızlığının mazereti olabilecek bu sözlerin devamına kulak kesildi. Otoriter adam bir an özelinden bahsedecekmiş gibi kararsız bir çekingenlik içinde göründü. Ama dudakları kıpırdadığında yeniden hükmedendi. Şimdi söyleyeceklerim devlet sırrı dedi. Çavlan sadece emredersiniz diyerek sırdaşlık sözü verdi. Bu yemin billah şovlarından çok daha etkiliydi. Başbakan savaşçısının ruhsuz ketumluğundan emin olmuştu. Mutlak otoritesinin kaba üslubundan çıkıp bir ilkokul öğretmeni sabrıyla konuşmaya başladı. İktidar olduğumuzda devlet içinde kadrolaşabilecek gücümüz yoktu. Bizden önceki 30 yıllık iktidarlarda devlet içinde hep var olmayı becermiş bir güç vardı. Cemaat. O zamanları biliyorsun. Asker ülkenin kralı, astığı astık, kestiği kestik. Ama cemaat poliste, yargıda yerleşmiş. Cemaatle bu askeri vesayete son verilecek diye anlaştık. Hepsini yargının, polisin kritik noktalarına atadık. Ergenekon davası, balyoz davası derken darbeci kafaları temizledik. Eriyen bir mum gibi kaşları, göz torbaları, yanakları ve dudakları aşağı sarkmıştı, sessizce durdu. Ses tonu MİT'in konuşmalarından ya da hayatının büyük çoğunluğunu kaplayan ürkütücü patronluğundan çok farklıydı. Kelimeleri vurgulamaya çalışıyor ama sesinin gücü yetmiyordu sanki. Çökmüş, yorgun ve yaşlı bir adam gibiydi. Çavlan cinayetle cemaatin ilgisini merak ediyor ve bu bağlantı korkusunu büyütüyordu. Onların devlet ve teşkilat içindeki devasa gücünün farkındaydı. Henüz bir çocukken polis kolejine girdiğinde bu gerçekle yüzleşmişti. Yatakhanede hoca efendinin vaaz kasetleri dinlenir, hafta sonu cemaatin evlerine gidilirdi. Kozasından çıkan bir kelebek kadar sancılı açılırdı hoca efendinin ıslak gözleri. Dudakları acıyla bükülüp Arapça hadisler mırıldandıktan sonra meallerine aykırırdı. Birkaç kez o evlere gittikten sonra gösterişli iyi hallerinin yapmacıklığına kafayı takmıştı çocuk aklıyla. Zaten hoca efendinin duygu taşan vaazlarına, duygusuz bakışı yüzünden çoktan üzeri çizilmiş altın nesil atıklarından biriydi Çavlan. Işık evine çağrıldığında ben gelmiyorum demiş ve kimse ısrar etmemişti. Kolejde gözden çıkarılmış bir öteki olarak kalmıştı. Aslında bundan şikayetçi de olmamıştı. Ancak yıllar sonra cemaatçiler emniyet teşkilatının yegane hakimiydi. Artık onlardan olmayanlar bile gücün avantajları için cemaatin yanında saf tutuyordu. Islak gözlü, inanç dolu iyilik şovlarını sürdürürken yeni inşa edilmiş beton hapishanelere gazetecileri, askerleri, bürokratları gömmüşlerdi. Başbakan dirseklerini dayadığı masanın üzerindeki yumruklarını sıkıp göz bebeklerinde öfke titrerken konuşmasına devam etti. Ama şimdi askeri vesayeti def ettiğimiz yeri bunlar kapladı. Çavla merak ve endişeyle kavruluyor, cemaat mi öldürdü Hakan'ı diye sormamak için kendini zor tutuyordu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 50.